Ayrım 10.
Onca çabama karşın bir türlü yolu tüketemiyor, evimize varamıyordum. Adımlarım benimle, ben de adımlarımla boğuşuyordum ki en sonunda sokak kapısını buldum. Dış kapıyı bir tepikte açtım. Avluya girdiğimde nefes nefeseydim. Bizim ev iki katlıydı. Dik, dar tahta merdivenlerden yel gibi yukarı koşarken bir yandan da düşünüyordum. Öğretmenin bizim evde ne işi var? Niçin muhtar emirlere gitmemiş? Gürültüme annem dışarı fırlamıştı. Merdiven sahanlığında önümü kesti. Tere batmış pancar gibi yüzümü görünce "Dur hele, nedir bu halin?" diye çıkıştı bana. İçim içime sığmıyor, soluğum göğsüme dar geliyordu. Camda üstüme başıma alelacele bir göz attım. Elim yüzüm toz toprak içindeydi. Mintanım yırtılmış, saçım başım karman çormandı. Aldırmadım. Telaşla ardımdan tren kovalıyormuş gibi anneme sordum. "Öğretmen bizde mi?" dedim. O da güzel yüzünü süsleyen buruk bir tebessümle "Evet" dedi. "Hem de bayan. Teyzenlerin köyündenmiş. Üstelik komşuymuşlar. Onunla size bir şeyler yollamış teyzen. Belki bir süre bizde kalacak." Annemin sözleriyle aklım başımdan gitti. Çıldıra yazdım. Hele de son sözüyle göbek atmaya başladım merdiven sahanlığında. Nasıl atmazdım ki? Hem teyzemden armağanım vardı, hem öğretmen bizde kalacaktı. Az şey miydi bu? Neredeyse sevinçten çıldırmış bir halde anneme, "Öğretmeni görmek istiyorum" deyince hemen kaşlarını çaktı. "Şimdi olmaz" dedi. "Ne de olsa sen erkeksin. Okulda zaten göreceksin. Acelen ne? Sabırlı ol biraz." Bir güzel payladı beni annem. Meraktan oracıkta ölebilirdim. Laf söz dinleyecek halde değildim. İç sezime uyup ilk kez annemin sözünü dinlemedim. Boş bir anından yararlanıp kolunun altından fırladığım gibi doğru yukarı koştum. Koştum koşmasına ya. İçeri giremiyor, direk gibi dikilip duruyordum ortalıkta.
Ne saçma şeydi bu? Okulda onu görmeme engel yoktu ama evde erkekmişim. Ben de gider anahtar deliğinden bakarım. Ona da yasak yok ya. Bunun üzerine anahtar deliğine gözümü uydurdum. Baktım, bir daha baktım, bir daha. Gördüğüme inanamıyordum. Gözlerimi ovuşturup yeniden baktım. Aman Allah, ne kadar da güzel. Başımı kaldırıp çevreme bakındım. Kimseler yoktu. Bir kez daha anahtar deliğine yaklaştırdım gözümü. Uy anam uy. Bu şimdi benim öğretmenim mi olacak ha? Oho yaşasın çığlığı basacağım ya içeriden duyar diye çekiniyordum. Ağzımı elimle kapattım. Gürültü yapacağım diye ödüm patlıyordu. Kalbim küt küt atarken son bir kez daha bakmaktan kendimi alamadım. Zira köyümüze gelen ilk kadın öğretmendi Zehra. Kendi kendime annem gibi güzel vallahi derken ağzım kulaklarımdaydı. İçimden ılık ılık bir şey akıp gidiyordu, dedi ihtiyar ve sustu. Yaşlı dostum öyküyü tam can alıcı yerinde kesmişti. Elinden şekeri alınmış çocuklar gibiydim. Küçük develeğin dudaklarımı sarkıtacaktım utanmasam. Nasıl da canım sıkıldı anlatamam. Odadaki herkes gibi ben de ona baka kaldım. Biz ona bakarken o yataktaki yarı ölüye bakıyordu. Herkes heyecanlıydı. Ama ben çıkcandım. Bir an önce konuşsun istiyordum. Fakat bunu değil ona hiç kimseye söyleyemezdim. Fırsattan istifade edip saatime baktım. Eyvah dedim. Bayram ziyareti gereğinden fazla uzamış. Gitmeliyim. Telaşlandım birden. Oturduğum yerde kalkmak için kıpırdadım. Benim gibi herkes pozisyonunu değiştirdi. Tedirginliğimi gören bey baba bana bakıp "Yo" dedi gitmek yok. Gelmek senden göndermek bizden. 40 yılda bir gelmişsin zaten. Biz adamı kolay kolay bırakmayız öyle. Lale kızım, dilim damağım kurudu. Çayları tazele bakayım. Benim yolumu satın aldı. Çaresiz bu isteğe boyun eğdim, oturdum. Biraz sonra Lale Hanım çayları getirdi. Bey baba çayından bir yudum aldıktan sonra yeniden konuşmaya başlayacaktı ki gıcık tuttu. Uzun uzun öksürdü. İyi ki gelmişim dedim içimden. İhtiyar adam canlı tarih gibi ne de güzel anlatıyor. Anadolu'ya yaşamalı, zevkini çıkarmalıyım. Ben bu düşüncelerin peşi sıra uçarken rahatlayan bey baba da söze başlamıştı bile. Sonra dedi kimseye görünmeden sessizce merdivenlerden indim. Sokak kapısını açtım. Paldır küldür kendimi sokağa attım. Baktım ki arkadaşlarım sokağın köşesinde dört gözle beni bekliyorlardı. Bana doğru koşuşturdular. Ağzımı açmama meydan vermeden hep bir ağızdan "Onu gördün mü? Nasıl biri?" diye bağırıştılar. Yanıt vermedim. Yüzlerine bakmakla yetindim. Yalnız elimi çok güzel anlamında salladım. Bıyık altından gülerek kavaklara doğru koştum. Onlar da peşimden. Bu heyecan fırtınasından sonra o köyümüze biz de ona alışmıştık. Sonraki günler öğretmenim evimize sık sık uğrar oldu. Her gelişinde de teyzemden armağanlar getirdi bize. Köyde en iyi dostu annemdi. Aramızda bir yakınlık doğdu. Doğdu doğmasına ya, okulda beni hiç tanımıyormuş gibi davranması canımı sıkıyordu. Yüzüne bakamıyordum. Baktığımda ise içim bir hoş oluyordu nedense. Başkasıyla ilgilendiğinde içimden kan gidiyordu adeta. Düne kadar can ciğer kuzu dolması olduğum arkadaşlarıma düşman kesilmiştim. Ne bilgili ne otoriter bir kadındı o. Annelerimize hiç benzemiyordu. Bizlere karşı taş gibi sert ve soğuk olan öğretmenimiz, başkalarına karşı kadife gibiydi. Yumuşacık, sevecendi. Dışarıda başka, okulda ise bambaşka biriydi. Onu bir türlü anlayamıyor, katı davranışının nedenini algılayamıyordum. Bu yüzden de istemeden hırçınlaştıkça hırçınlaşıyordum. Öğretmenimle samimiyeti gittikçe ilerlemişti annem. Sabah akşam bizdeydi. Evimizden biriydi sanki. Ama bana karşı buz gibiydi hep. Bir gün hiç beklemediğimiz bir zamanda teyzem bize çıka geldi. Bir sevindik ki, bir sabah annemle teyzemin konuşmalarına kulak misafiri oldum. Teyzemin, öğretmenin abisi seni çok beğenmiş dedi. Evlenmek istiyormuş seninle, ne dersin? Diye soruyordu anneme. Güya oyun oynuyordum. Bu sözde kulaklarımı diktim. Duymazcılığa verdim işi. İlgisiz görünmeye çabalarken dikkatle dinlemeye koyuldum onları. Kulağıma çalınan bu sözle midem nasıl da bulandı. Onları dinleyip dinlemediğimden işkillenen annem emin olmak için benden yana telaşla göz attı. Dinlenilmediklerinden emin olunca yine de tedbiri elden bırakmadan fısıldadı. Nasıl olur dedi ya çocuklar? Bizi bahane edip teyzemin önerisine karşı çıkıyordu. Ama yine de kan beynime sıçradı. O an damarlarımda akan kan değildi, kıskançlıktı, öfkeydi. Teyzeme öyle kızdım, öyle kızdım ki içimden ona köpürüyordum. Teyzem demez, seni kovardım ya, dua et anneme. Seni değil, onu kırmaktan korkarım. Annemin babamdan sonra birisiyle ha, işte buna dayanamazdım. Hem olacak iş miydi bu? Şu teyzem densizin biriydi zaten. Hiçbir zaman olacak duaya amin demezdi. O zamanlar 11-12 yaşlarındaydım. Bilmiyorum, belki biraz daha büyük ya da küçük, hatırlamıyorum. Duyduklarımdan tepem atsa da bende tıs yoktu. Ancak körpecik, ilkel erkek ben bencilliğim içinde yanardağ gibi vakitsiz patlıyor, kızgınlığım lav gibi fışkırıyordu. Ah, biraz büyük olsaydım, annemi kimseye muhtaç etmez, ona ben bakardım. O zaman ermer istemezdi ya, ama ne çare diye yazıklanıyordum kendi kendime oynar görünerek. İçim burulsa da bir yandan da annemin öğretmenimin abisine varacak olmasına sevindiriyordum. Çünkü sonuçta akraba olacaktık onunla. Lakin annemi başkasıyla paylaşma fikrine dahi dayanamıyordum. İki arada bir derede kalmıştım. Annemle teyzem söyleşirken yakınlarında oyalanıyordum. İki bacı sık sık benden yana göz atıyor, beni kontrol ediyorlardı akılları sıra. Beni oynar sandıklarından, onları dinlemediğimden o kadar emindiler ki, yine de tedbiri elden bırakmıyor, kısık sesle rahat konuşuyorlardı. Bense kulaklarımı dikmiş, bütün dikkatimi onlara yöneltmiş, hissettirmeden dinliyordum. Teyzem anneme, ''Bacım, sen kardeşine varırsın, o da oğluna. Ne var bunda bu kadar düşünecek? Değiş tokuş yaparız, böylesi daha iyi olmaz mı?'' Duyduklarım karşısında taş kesildim, devinemedim bile. Aniden kalbim gümbürdemeye, kulaklarım uğuldamaya, başım dönmeye başladı. Oracıkta şak diye düşüp bayılabilirdim. Ben öğretmenimle ha, tövbe olmaz, bunu rüyamda görsem hayra yoramam, değil ki diye söyleniyordum içim sıra. Bir türlü aklım almıyordu bunu. Bu da ağzından çıkanı kulağı duymayan teyzemin kabalıklarından biriydi benim için. Bu yüzden de çocuk aklıma yatmamıştı bu iş. Heyecanım yatışıp, yürek çırpıntım hafifleyince bir koşu gidip aynaya baktım. Aynadaki bana bakarken, ben erkek değil miyim dedim. Ellerimi tükürükleyip saçlarımı düzelttikten sonra şöyle bir göğsümü şişirip aynadaki beni süzdüm yan gözle. Neden olmasın canım? Aslan gibiyim maşallah. Benden iyisini mi bulacak? Memlekette erkek mi kaldı sanki? O benim karım olacak ha diye düşünürken ağzım kulaklarımdaydı. Bir süre sonra da annem de abisinin. Yo işte bu olamaz deyip karayasa bürünüyordum. Birdenbire nasıl da büyümüş, nasıl da olgunlaşmıştım öyle. Bir anda koca herif olup çıkmıştım. Yine de biraz kaygılı, biraz ürkek, biraz sevinçli ama kendimden emin. Ne kötülük vardı bunda? Niçin olmasın diyordum. bu sabah duyduklarımdan iyice sersemlemiştim. Çevreme devenin nalbanta baktığı gibi bakıyor, ne yapacağımı bilemiyordum. Bunları anlatırken ihtiyar bir yandan bıyık altından gülüyor, bir yandan da gözünü yataktan ayıramıyordu. O sevgiyle bağlandığı kadına, bir ayağı çukurdaki kadın da istençsiz ona baktı. Onlar bakışırken ben de yataktakine bakıp, şu kadının yerinde başkası olaydı, çoktan sizlere ömürdü. Oysa o her geçen dakika dirimi törpülemesine karşın inatla ölüme direniyordu. Niçindi bunca direnci kadıncağızın? Tadına vardığı mutluluğu bırakmamak için mi ayak diriyordu ölüme? Belki evet, belki hayır. Yaratmayan, yaratıcı bir varlık olduğunun bilincine varamayan insan gerçek mutluluğa erişemezdi. Oysa ihtiyarcıklar, toplumda sayıları utanılacak kadar az olan mutlu insanlardandılar gördüğüm kadarıyla. Kadın için bu çeliğe su verilmesi gibi bir şeydi. İşte bu onun direncini arttırıyor ve her şeye karşın yaşıyor kadın diye düşünmekten kendini alamıyordum. Onun bu denli mutlu etmesine karşın niçin eşini affedemiyordu öyleyse, niçin konuşmuyordu onunla? İhtiyarları izlerken onlarla ilgili ipe sapa gelmez şeyler üretmişti aklım. Bu görüntüyle birlikte hoşafın yağı birdenbire kesilivermişti beynimde. Onunla ilgili her şey gelirdi aklıma ama böylesi hiç. Usumdan bile geçirmediğim şeyleri duymak, görmek şaşkına çevirmişti beni. Onlara hayranlıkla bakıp duruyordum, özellikle Zehra öğretmene. Hem gözümde hem gönlümde nasıl da yüceliverdi bir anda. İçim sırada, bu kişilikli kadın, delikanlı adayı ile töreler zorladığı için mi, koşulların karşısında naçar kaldığı için mi, yoksa delikanlılığına göz ucuyla bakan çocukta gördüğü cevher için mi evlenmiştir sorusuna beynim böyle bir kadın töre möre dinler mi hiç diyordu. Onun için bu çok uzak bir olasılık bence. Kim bilir bu küçük delikanlı da ne güzellikler buldu diyelim. Niçin bunca kırgınlık? Yine de akıllı kadınmış ve selam. Olanaklarını uyumla birleştirip verimlendirmeyi bilmiş doğrusu. Demek ancak böyle yaratılabilir mutluluk. İhtiyarın dediği gibi hem eşini yaratmış hem de geleceği. Ne güzel. Kimseye gümüş tepsi içinde sunulmuyor ki mutluluk. Onlara özenerek bakarken istemeden onlarla günümüz insanını karşı karşıya getiriyordu düşüncelerim. Mutlu edilmeyi kendine hak gören ve bunu başkasından bekleyen günümüz insanından ne kadar da farklıydılar. Bizler salt bendik ve mutsuz benlerdik. Oysa mutlu ben, biz içindeki bendi. Bizler sen benden biz olmayı başaramadığımızdan avcumuzun içinde konmuş görenç kuşunu kaçırıyorduk. Uygarlığın tüm nimetlerinden yararlanmamıza karşın ne yüzümüz gülüyor, ne ağız tadıyla yaşamın keyfine varabiliyor, ne de bencilliğin köleliğinden ruhlarımızı kurtarabiliyorduk. Sevgimi ilkel ben bencilliğine kurban etmemiş miydi benimki de? Öyle güzel, öyle hoş anlatıyordu ki yaşlı dostum. Kuşkusuz onların gözüme masal kahramanı gibi görünmesinde bunun etkisi büyüktü. Hiç sıkılmıyordum dinlerken. Hiç de yabancılık çekmiyordum burada. O bize bunları anlatmaktan ziyade eşine sevgisini tazeliyor gibiydi. İhtiyar kurt, hissetseler bile kadınların kulaklarıyla sevdiğinin bilincindeydi. Bunları bu denli diri tutan sevgileriydi. Özellikle de bir sıkımlık canı kalmış kadını. Ya sevgisiz olsaydılar? Yılların ıcığını cıcığını çıkarmaya azmetmiş dostumun içtenliğine güvenerek, öğretmeninizle evlenmek zor olmadı mı sizin için diye sordum. Bunun üzerine zamanın soluğunu kesmeye aday dostum şaşkın bir sevecenlikle yüzüme baktı. Bumburuşuk yüzündeki sert çizgiler geniş bir tebessümle aydınlanıp yumuşadı. Şimdikiler ne anlar sevgiden? Bu çarpık düzende yoz sevgileri yaşamaya çalışanlara çok yazık der gibiydi bakışları. Sonra da iç dinginliğinde bulduğu sesiyle bir ara kesilen konuşmasını sürdürdü. Sizler bilmezsiniz dedi. Eskiden mahalle mektepleri vardı. Bizim köyümüzde de vardı bir tane. Ben savaş başlamadan, okul kapanmadan önce kısa bir süre bu mektebe gitmiştim. O zamanlar babam sağdı daha. Cepheye gitmiş miydi, gitmemiş miydi pek iyi hatırlamıyorum şimdilerde. Yaşlandım mı nedir? Artık belleğim bulanıyor. Olayları, yılları birbirine karıştırır oldum. Zamanı şaşırırsam kusuruma bakmazsın değil mi Esengül kızım? Sözüne karşılık ben de rica ederim o nasıl söz der gibi yüzüne baktım. O kısa bir süre hafızlık eğitimi aldım ben dedi. Savaş çıkınca okulumuz kapandı. Bir hayli kapalı kaldı. Ta ki bizim hanım köyümüze gelinceye dek. Onun gelişiyle yeniden açıldı. Kurtuluş Savaşı henüz bitmemişti sanırım. Uzunca bir aradan sonra hayta gibi gezip dolaşmaya alışmış bizler yeniden başladık okula diye anlatırken fırsat buldukça yataktaki kadından yana göz atmayı da ihmal etmiyordu ihtiyar aşık. Böyle bir bakış anında bir pundura getirip sordum. Evde koca, okulda öğrenci olmak. Evde hanım, okulda öğretmeniniz olmak. Zor gelmedi mi ikinize de? Sorum üzerine yaşamın imbiğinden geçmiş yaşlı adam takma dişlerini takırdatarak güldü. Güldü, güldü. Onunla birlikte hepimiz güldük. Uzun uzun gülüştükten sonra da biraz önce beni eşim yarattı derken abartmıyordum bunu Esengül Hanım. Komplekse de kapılmıyorum inanın diye başladığı söze ve devamla Zehra beni öğrenci olarak da koca olarak da çok onurlandırdı, çok yüceltti. Ben de kafalıydım, alımlıydım. Bana sunduğu her şeyi itirazsız aldım. Ona güvendim. Ellerine bıraktım kendimi. Benimle birlikte tüm ev halkı da. Bizi şekillendirdi. Hem ruhumuzu hem kişiliğimizi. Benim için bir gün o cahildir, o küçüktür, o çocuktur demedi. Bir gün olsun kırıcı bir söz söylemedi. Gelişi güzel davranmadı ne okulda ne evde. Her zaman her yerde özellikle de evimizde adım hiç söylemedi. Beyefendi diye seslendi bana. Saygıda kusur etmedi hiç. Ben onun için bir beyefendiydim. O da benim için bir hanımefendi. O benim kadınımdı, öğretmenimdi. Ben de bir güne bir gün onu incitmedim. Kaşının üstünde gözün var mı demedim. Büyüklüğünü ima dahi etmedim, kimseye ettirmedim. Yüreğimi içtenlikle açtım ona, paylaştım. Annem de ayrılık gayrılık gütmedi hiç. Yatak odasının kapısından hiçbir kırgınlığımızı sokmadık. Cumhuriyetin öğretmeniydi o. Oysa biz bu güzellikleri paylaşırken, Cumhuriyetin adı bile yoktu ortada. Ama o, güçlü sezgisiyle, ülkemizin geleceğini bizlerde yoğurmaya başlamıştı bile. Bir misyoner gibi çok çalıştı, çok yoruldu. Bir gün uf demedi, bir gün halinden yakınmadı, yaptıklarından yüksünmedi. Ne bana, ne aileme, ne de okuldaki arkadaşlarıma. Hiçbir gün eşim diye okulda iltimas yapmadı bana. Sınavlarda herkesten çok ben çalıştım. Ona söz gelmesin diye. Ayrıcalıklı davranmadı. Herkese nasılsa bana da öyleydi Zehra. Onu dinlerken bir yandan beynim, işte inanmış bir insan ama sabır taşı olsa çatlardı onun yerinde. Acaba ihtiyar abartıyor mu? İyi hoş da niçin gönlünü alamadın o halde düşüncesi geçiyordu o konuşurken. O habire konuşuyordu ben düşünürken. Mahalle mektebinde okurken hocalarımıza türlü muziplikler yapar, onlarla eğlenirdik. Gülerdik hallerine. Ama Zehra öğretmen gelince akan sular dururdu. Nedendir bilmem, hepimiz karşısında sustalı maymun gibiydik. Mümkün müydü ki gelişi güzel bir davranışımız olsun yanında? Ağzımızdan olmadık bir söz çıksındı. Böyle şımarıklıklarımızla karşılaştığında ne kızar ne bağırırdı. Ama 8 numara yakın plan öyle bir bakardı ki ne bakıştı o. İnsanın ta içine işler, deler geçerdi. Onu hem çok sever hem de çok sayardık. Buna karşın çok ama çok korkardık ondan. Sonra o şimdiye dek köyümüze gelmiş ilk ve tek bayan öğretmendi. Kıymetini bilmeliyiz der de başka bir şey demezdik. Birden gözümün önünde o anı canlandırınca istemeden kıkırdamaya başladım oturduğum yerde. Elimde değildi, kendimi tutamıyordum. Bunun üzerine adamcağız sözünü kesti. Ne oluyor dercesine baktı. Kıkırdamalarım arasında zar zor, özür dilerim dedim. Okuldaki gibi evde de korkar mıydınız eşinizden? Bu kez ağız dolusu gevrek gevrek güldü ihtiyar delikanlı. Mahcup bir kızıllık yalayıp geçti buruşuk yüzünü. Sonra çok anlamlı bir bakış fırlattı bana ve evet dedi korkardım. Ama korkum öğretmen oluşundan değil, saygıdandı. Avlu kapısından girdiğimizde o öğretmenliğini, ben de öğrenciliğimi sokakta bırakıyorduk. Artık biz birbirimiz için karı koca her şeyden önce birer insandık. Birbirimizi incitir miydik hiç? Kişiliklerimize özen gösterirdik. Şimdi hiç kavga etmediniz mi diye soracaksın bana değil mi? Başını salladığına bakılırsa öyle. Evet biz de kavga ettik her karı koca gibi. Ancak şunu iyi öğrenmiştik. Kırmak kolaydı, kazanmak zor. Sonra emmim ben evlendiğimde güveye gireceğimde bir köşeye çekti beni. Yeğen dedi. Gayri dibi delik heybeyi omzuna takmayı unutma ha. Anandan da karından da iyi sözde gelir, kem sözde. İyisini heybenin ön gözüne koy, önüne dökülsün. Onları her daim gör. Kötüsünü arka göze koy ki geride kalsın. Yürü git. Lafın ardına düşme sakın. Düşersen buradan Isparta'ya yol olur. Dedikoduyu aldırma. Dibi bucağı görünmez diyerek beni uyarmıştı. Tartışmalarımızdan da ben konuştuğumda o sustu, o konuştuğunda da ben. Annemle babamdan susmanın evlilikte büyük erdem olduğunu öğrenmiştim. Daha küçüklüğümden beri diye sürdürürken konuşmasını ihtiyar delikanlı, bir yandan da bıyık altından gülüyordu. Sonra da büyük bir güvenle, küçüktüm ama yabana atılmazdım hani. Okulda en iyi dersim hendeseydi. Hani sizin matematik dediğiniz ders. Başka derslerden hiç mi hiç haberim yoktu. Ama bu dersten de üstüme yoktu. Anlayacağınız deyince hepimiz gülüştük sözlerine. Gülüşmeler arasında o, şehadetnamemi aldığımda bütün derslerim çok iyiydi diyordu. Tabii matematik sayesinde. Öbür derslere çalışmama karşın matematikteki kadar başarılı değildim nedense. Derin bir soluk aldıktan sonra bir gün dedi avluda oyun oynuyorduk kardeşimle. Evliydim o zamanlar ama çocuktum henüz. Oyun oynamaktan kendimi alamıyordum her çocuk gibi. Ara sıra eşim de gülerek izlerdi oyunumuzu. Onu güldürmek ne mutlu ederdi bizi bir bilseniz. Bu arada annem de evlenmiş, ikinci evliliğinden bir kardeşim olmuştu. Onun doğumuyla bütün akrabalık sanları karman çorman olmuştu aramızda. Sen nasıl diye sormadan ben anlatayım bari. Kardeşimin eniştesiydim, annemin de görümcesinin kocası. Kaynım babamdı. Ne tuhaf değil mi? Şaşkınlığımla alay eder gibiydi. Yüzündeki muzip gülümseme ile yüzüme bakıp, belki size karmaşık gelecek ama eşim kardeşimin kaynıydı. Kaynanasının da görümcesi. Bu garip ama hayatın cilvesiydi işte. Zehra her konuda annemin tek yardımcısıydı. Çocukların yetiştirilmesinde ve de bakımında. Anlayacağınız çok mutluyduk. Hele cepheden iyi haber aldıkça öyle bir gönleniyorduk ki mutluluğumuza mutluluk katıyordu bu. Böyle zamanlarda annem yitirdiği eşinin üzüntüsünü, bizler de yetimliğimizi unutuyor, şehit babamızın ruhunun şad olduğuna inanıyorduk. Yine böyle sıradan günlerden biriydi. Kardeşimle avluda oyun oynuyorduk. Emine'nin elindeki dürümü almak istedim. Vermeyince de kavga çıktı aramızda. Öteden beri hiç geçinemezdik ya. Eskiye göre o gün kavga daha şiddetliydi. Kardeşim cırak cırak bağırmaya başladı birdenbire. Onun cırlamasına annem yel yepelek merdivenlerden indi. Siniri oynamış bir halde yanımıza geldi. Eşim de merdiven sahanlığından oyunumuzu izliyordu. Annem her kavgamızda aramıza girip bizi ayırır, barıştırırdı Emine ile. Yine öyle olacak sandım. Düşündüğüm gibi olmadı bu kez. Alı al moru mor merdivenden inen annem koşarak yanımıza geldi ve enseme okkalı bir tokat yapıştırdı. Gökte şimşekler çaktı sandım o an. Neye uğradığımı şaşırdım. Eşim de ofun sofun oldu. Dondu kaldı. Ağzını açıp da vela havle vela kuvvet diyemedi. İçeri girdi hemen. Çocuk da olsam evli bir erkektim ben. Eşimin gözü önünde anamın vurması ağrıma gitti. Onuruma dokundu çok. Bunu ondan hiç beklemediğimden ne yapacağımı bilemedim. Şaşkın yüzüne baka kaldım. Bir utandım ki başımı kaldırıp ne eşimin yüzüne bakabiliyordum ne de annemin. Yüzüm pancar gibiydi. Alev alev yanıyordu. Bir ter boşandı ki bedenimden sormayın.